Kutupları bölgesinden daha yeni geldik biliyorsunuz. Eminim ki hepiniz orayla ilgili bazı şeyler bekliyorsunuz. Geçtiğimiz çarşamba günü gitmiştik. Bu sabah geldik. Demek ki tam bir hafta olmuş. Sabahleyin sabah namazını Süleymaniye Camii'nde kılmak nasip oldu. Ondan sonra da işte dinlenebildiğimiz kadar dinlendik. Bu defaki seyahatimiz güneşin batmadığı zamanlarda namaz vakitlerinin nasıl oluşacağını gözlemlemek amacıyla yapılmıştı. 8 kişi gitmeyi planladık ama maalesef Yahya Şenol'la Ali Selman'ın vizelerini alamadık. Yani sonradan bugün özür dilemiş konsolosluk ama tabii iş işten geçtikten sonra bir işe yaramıyor. Diğer arkadaşlarımızla beraber işte ekipte astronom profesör Adnan Ökten Bey vardı. İşte teknik işleri Miktat Şen Bey ile Mustafa Arslan Bey yürüttüler. Ondan sonra işte bu da oranın kalıntısı. Servet Bayındır ve ben bu çalışmaları yaptık. Mustafa Evli de organizasyon yaptı. Dolayısıyla bu defa 6 kişilik bir heyet olarak gittik. Almanya'dan da oraya gelenler vardı. Milli Görüş Teşkilatı'nın üst yönetiminden gelmişlerdi. Bir de Oslo'dan oraya kadar gelen Selahattin Koyunoğlu Bey vardı. Ses gelmiyor mu? Ben duyuyorum. Şunu yaklaştırayım, tamam. Şimdi geliyor mu? Tamam, şimdi daha iyi. Peki. Ben gene duyuyorum. Az önce de duyuyordum, şimdi de duyuyorum. Şimdi önce oranın kısa hava şartlarından örnek vereyim. Mesela bu mevsimde tarif edilemeyecek kadar güzel bir manzara var orada. Fakat yine de hava soğuk. Mesela akşam gözlemlerine çıkarken, gündüzün pek bir şey olmuyor ama akşam gözlemlerine çıkarken tabii bu gömlekler işe yaramıyor. Onun yerine yün giyiniyoruz. O da yetmiyor. Üstüne hırkayı giyiniyordum. Yeleği giyiniyordum. O da yetmiyor. Üzerine o kışın pek fazla giymediğim hırkayı giyindim. O da yetmiyordu. Bir tane de parka giyinmek gerekiyordu. Bizim Servet 2 tane parka giydi üst üste. Şimdi ayakkabılar da buradan götürdüğümüz ayakkabılar işe yaramadı. Tabii bu akşam böyle oluyor. Gündüzün öyle değil. Gündüzün bu şekilde dışarı rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Bu gece ile gündüz arasındaki ısı farkını gösteriyor. Bir de bu mevsimde oraya gitmek isteyenler için söyleyelim. Mesela işte 3 yıldızlı otelin 1 gecelik 2 kişilik odalarda 1 gecelik kalış ücreti en az 1000 lira. O da bulabilirseniz kalırsınız. Yani bulabilirseniz, bulamazsanız o da yok. Biz şimdi Allah razı olsun orada Bingöl'lü bir kardeşimiz var, Hüseyin Kartay diye. Şehrin tam merkezinde güzel bir marketi var. Evini boşaltmış, arabasını da bırakmış, kendisi Bingöl'e gelmiş. Güzel de bir evi var. Dubleks, yani bir villa gibi bir şey görüntüsü var. Orada kaldık. Yeme içme işinde Oslo'dan gelen Selahattin Bey yaptı. O da mesleği buymuş, pizzacıymış. Oslo'da pizzacılık yapıyor. Dolayısıyla yani yatma parasıyla yeme parası cebimizden çıkmamış oldu. Yani Cenab-ı Hak yardım ediyor gerçekten. Yani oraya yöneldiğiniz zaman. Sonra oradan bir aile, daha önce hanımla tanışmıştık, Sandra Mariam diye, 6 çocuk annesi bir kadın. Kocası o zaman orada yoktu, Kuveyt'e gitmişti. Şimdi bu defa kocası da ilk günden son güne kadar bizi havalandan karşılayıp havalanına uğurlayıncaya kadar beraber oldular. Yani karı koca beraber oldular. Çocuklarını akrabalarına dağıtmışlar. onlar da ciddi ciddi bir belgesel hazırlıyorlar bu konuda. Yani tabii geceleri, gece gündüz birbirine tamamen karışıyor. 24 saat güneş hiç batmıyor. Şimdi şöyle bir ilginç bir hatıram oluştu. Gitmeden önce biliyorsunuz burada size bir takım konuşmalar yapmıştım, resimler göstermiştim. O resimlerin hepsi birer fotoğraf hatası olarak, yani ya hata değil de öyleymiş fotoğraf. Şimdi bizim fotoğrafçı arkadaşlar ne kadar söyledilerse beni inandıramadılar ama oraya gittim görünce inandım tabii. Ya bu böyle çıkar işte, güneşi çektiğiniz zaman fotoğrafı siz bu etraftaki siyah görüntüye aldanmayın falan ne kadar dedilerse bizi inandıramadılar. Tabii oraya gittik, inandık ama biraz acı oldu orada inanması. Şöyle oldu. Radar koydukları bir dağ var. O dağ tamamen Atlas Okyanusu'na hakim. Ön tarafı Amerika'ya kadar açık yani. O dağa gittik gözlem yapmak için. Dağa aşağıdan tünel yapmışlar ama tüneli kapatmışlar. Dolayısıyla tırmanarak çıkmak gerekiyor. Tırmanması da oldukça zor olduğu için tepesinden en alta kadar halat çekmişler. Bu halatlardan tırmanarak çıkabiliyorsunuz. Şimdi oradan çıktık. Dağın yarısını geçtikten sonra birazcık mola verecek yer vardı. Oradan bir döndüm. Tam hayal ettiğim manzara. İşte durun bakalım bir işaret yakalayacağız. Yakaladık işareti. Akşamın şafağı, yani o kırmızılığı orada ortaya çıktı. İşte Miktat Bey'e, bir taraftan Mustafa Bey'e hemen şu manzarayı bir yakalayın dedik. Onlar da büyük bir heyecanla yakaladılar tabii. Fotoğrafları çektiler. Şeyleri aldılar, kameraları aldılar. O belgesel hazırlayan o yerliler de hemen büyük heyecanla aldılar. Tamam işte batı ufkunda akşam namazının vaktini yakaladık. İyi. Ondan sonra tırmanmaya devam ederken baktık ki güneş tam ters istikametteymiş. Güneş bize el salladı. Siz ne yapıyorsunuz orada diye. Biz güneşi karşı tarafta bekliyorduk. Güneş tam arkamızdan çıktı. Meğer güneşin o tarafa yansıyan ışıklarının bulutlara vurması sebebiyle oluşan şeymiş. Bir ışık hareketi, neyse artık onu fizikçiler daha güzel izah ederler. Bir kızıllıkmış. Şimdi ben onu orada görünce bütün dünyam yıkıldı. Şimdi o belgeselciler de hemen hiçbir fırsatı kaçırmadan röportaj yapmak istiyorlar. O arada dedim vallahi ben bittim dedim. Her şey bitti. Hiçbir şey artık daha hiçbir iddiam kalmadı. Sıfır. Şimdi onlar oradan gözlemlerini yaparken ben de kendi tek başıma milletten kaçtım gittim arka taraflarda. Bir de soğuk tabii. Yani ne kadar giyinirseniz giyinin, üşümemek için gayret gösteriyorsunuz. Orada işte oturduk, biraz kendi kendime Allah Allah, bu ayetleri bir daha gözden geçirdim. Şimdi okuyacağım. İşte gittik o gece saat, ama şimdi akşamdan bir horoz sesi işittik. Horozun sesi tam bizim tahmin ettiğimiz saatte oldu. Ha iyi dedik, güzel. Sonra geri dönüşte baktık ki zaten tabiatın uyumaya başladığını hemen anlıyorsunuz. Baktık ki ya şeyler, ya kuşlar yuvalarında. Ondan sonra koyunlar, keçiler yatıyor. Ondan sonra işte inekler falan, onlar da yatıyor. Tabiatta bir hareket yok. Neyse eve gittik. Uyku tutmadı. İşte yattım, birkaç dakika sonra uyandım ki bizim odaya güneş dolmuş. Gece saat 3 mü 3.30 mu neyse, güneş tamamen odanın içine gelmiş. Ne oldu, anladın mı meseleyi der gibi. Şimdi ondan sonra da yani biz bu işi çözemeyeceğiz galiba diye bir kanaate vardık ama şimdi sabah oldu. Ayetleri tekrar gözden geçirdik. İşte burayla irtibat kurduk. İşte arkadaşlarımızla, Yahya diğer arkadaşlarımız, Enes Hoca, yani vakıfta bulunan bütün arkadaşlarla bir kısa bir toplantı yaptık. Şimdi internet üzerinden her şey oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra ayetleri tekrar gözden geçirince baktık ki ortaya çıkan manzara bizim hayal ettiğimizden çok daha güzel oldu. Ertesi gün o belgesel hazırlayanlar tekrar geldi. Tekrar röportaj. Ne olacak? Dedim ki şimdi dedim bizim hayal ettiğimizden daha iyi bir noktaya geldik falan. Biraz bir şeyler konuştuk. Şimdi size vardığımız sonuçları kısaca, çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Esasını inşallah arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıp bitirdikten sonra görsel malzemelerle birlikte inşallah sizin bilgilerinize sunacağız. Allah nasip ederse. Şimdi orada tam anladığım bir ayeti size şey yapacağım. Şimdi biz hani millete karşı övünüyoruz, işte Kur'an-ı Kerim'i özgür irademizi anlamaya çalışıyoruz diye falan ama her defasında Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Sen ne kadar iyi dersen de eskilerin etkisinden kurtulamıyorsun diye gösteriyor Cenab-ı Hak. İşte onlardan bir tanesi de şimdi okuyacağım ayet, yani orada doğru anlama fırsatı bulduğumuz bir ayet. İsra suresinin 12. ayeti. 282. sayfa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve cealnelleyle ve nehâra âyeteyn. Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Ya da iki ayet olarak yarattık da olabilir. İki ayet yaptık. Yani iki ayrı belge. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Gecenin ayetini sildik. Ayet işaret manasına burada. Gecenin işaretini sildik. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Gündüzün ayetini de mubsira olarak oluşturduk. Mubsira kelimesinin anlamını daha önce de burada şey yapmıştık. Yani güneşin ışınlarını ışığa çeviren bir özellikte yarattık diyor. Ama gecenin ayetini sildik. Demek gecenin bir işareti varmış. Allah-u Teala o işareti silmiş. Mesela şimdi şu tahtada, yani şu tahtada bir yazı olsun. Gerçi o tahta değil ya. Onu bir tahta olarak kabul etseniz, orada bir yazı olsa, o yazıyı birisi silecek olsa, iyice tertemiz silse, hiçbir iz bırakmadan, tahta ne hale gelir? Yazısız, değil mi? Şimdi gecenin ayetini silince gece ne hale gelmiş olur? İşaretsiz yani. Gecenin işareti yok. Ama gündüzün işareti var. Gündüzün işareti ışığı, güneş ışınlarını aydınlığa çevirmek. Ama gecenin bir işareti yok. Gecenin işareti olmayınca o zaman gecenin karanlık olması daha önce benim size anlattığım şeylerden dolayı değil. Şimdi biz buradaki bu ayetleri tefsirlerin etkisiyle فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا دَوْءَ اللَّيْلِ şeklinde anlıyordum. Mesela Keşşaf tefsirinde ki en çok güvenilen tefsirlerden birisidir. Bu kısmı şöyle görüyoruz. Diyor ki فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ اَيْ جَعَلْنَا اللَّيْلَ مَمْحُوَّ الطَّوْءِ مَطْمُوسَهُ مُظْلِمًا لَا يَسْتَبَانُ ف۪يهِ شَيْءٌ كَمَا لَا يَسْتَبَانُ ف۪ي مَا فِي اللَّوْحِ الْمَمْحُوِّ Diyor ki hani bu ayet anlatırken diyor ki gecenin ışığını sildik ve geceyi ışıksız bıraktık diyor. Şimdi buraya bir ışık kelimesini sokuşturmuş oluyor ayete. Gecenin ışığını sildik. Halbuki bu ayette öyle bir ışık kelimesi yok. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ Gecenin işaretini ortadan kaldırdık. Şimdi gecenin işaretini ortadan kaldırdık deyince o zaman siz gecenin işareti olarak karanlığı aramayın. Daha önce hatırlarsanız bir film gibi önüne geçiyor falan dedik ya bu resimlerin verdiği bilgiyle bir de ayetleri bu şartlanmışlıkla okuduğumuz için o ortaya çıkıyordu. Burada diyor işte gecenin diyor ışığını sildik ve onu karanlık hale getirdik. O zaman gecenin bir özelliği olmuş oluyor. Karanlık olmak değil mi? Ondan sonra orada hiçbir şey gözükmez. Gecede herhangi bir şey gözükmez diyor. Gecenin ayeti kalmaz, işareti kalmaz demiyor. Gecede bir şey gözükmez diyor. Bir levhanın üzerindeki bir şeyi silmek gibi diyor. Mesela tahtanın üzerindeki bir şeyi silmek gibi. Şimdi böyle olunca gece mutlaka karanlıkla birlikte hatırlanır oluyor. Yani ayetlere bu mana verilince. Fakat ayetlere şartlanmamış olarak mana verince ki onu anlamak için o şoku yaşamak gerekiyormuş demek ki. Hiç herhangi bir ilave ve çıkarma yapmadan anlam verdiğin zaman gecenin özel bir işareti yok demiş oluyor Allah-u Teala. Yani gecenin karanlık manasında bir işareti yok. Yoksa başka anlamda işareti var. Gündüzün aydınlatıcı işareti var ama gecenin karanlık anlamında bir işareti yok deyince siz geceyi karanlık diye beklemeyin. Bu bölgelerde karanlık oluyorsa güneş ışınlarının gelmemesinden dolayı oluyor. Yoksa gecenin kendisindeki yapıdan dolayı değil. Gecenin yani o karanlık olma işi gecenin olmazsa olmaz şartlarından değil. Ayet onu gösteriyor. Öyle olunca o zaman bizim oralarda karanlığı aramamızın yanlış olduğunu öğrenmiş oldum ama bunu o dağ başında o soğuğun altında öğrenebildim yani. O büyük bir moral çöküşünden sonra öğrenebildim. Ama bu da müthiş bir şey. Demek ki geceyi karanlık diye beklemenin bir anlamı yok. Öyle olunca 90 dereceden yani şeyde 90 derecelik enlemden yani tam kutup noktasından ekvatora kadar bütün noktalarda her gün gece ve gündüz oluyor. Gündüz her yerde ve her zaman güneşin ışınlarını ışığa çeviriyor. Ama gecenin böyle karanlık anlamında bir işareti yok. O zaman oralarda gece aydınlık olması gecenin olmadığı manasına gelmiyor. Demek ki oradaki gecenin görüntüsü öyle. O zaman burada fizikçilere ben bir şey söylemek istiyorum. Yani fizik konusu üzerinde çalışanlara. Gece denen yaratık orada gündüzün üzerine geçiyor bir şey olarak. Artık Allahü Teala yulicul leyle fin nehar diyor ve yulicul nehara fil leyl. Geceyi gündüzün içerisine, gündüz de gecenin içerisine sokar diyor. Bu olay orada da oluyor. Yani gündüz gecenin içerisine girdiğini siz hissediyorsunuz. Aydınlıkta bir problem yok ama o andan itibaren aydınlığın bir tonunda, şeklinde bir değişiklik meydana geliyor. Ve siz onu vücudunuzda da hissediyorsunuz. Mesela akşam güneşin batma zamanı dediğimiz bir saatte arkadaşlar birbirimizle konuşuyoruz. Herkes, ha bak şu anda ben hissediyorum, gece başlıyor diyor. Herkes şey yapıyor. Yani burada fizikçilere düşen şu. Gündüzün özelliği, güneşin ışınlarını ışığa çevirmek. Gecenin özelliği, o gündüz kaybolmuyor. Gecenin içerisindeyken şeffaf bir şeyin içerisinde gibi oluyor. Gene bir aydınlık veriyor ama bunun vermiş olduğu aydınlık farklı bir aydınlık. Yani fizikçiler o bölgelerde gündüzün aydınlığı ile gecenin aydınlığı arasındaki farkı ortaya koymaları gerekir. Mesela bugün bir emekli müftü arkadaşım söyledi. Yani mesleğim değil, bilenler varsa doğru ya da yanlış söylerler. Dedi ki tavuklardan hani günde birkaç kere yumurta almak isteyenler şu lambaların ışığıyla onları uyanık tutamıyorlarmış. Güneş şualarına benzeyen ışıklarla ancak uyarabiliyorlarmış. Ki bu mantıken doğru olması gerekiyor. O zaman o gece dediğimiz vakitte güneşin yani o şey nehar kendi özelliğini kaybediyor. Her ne kadar aydınlık olsa bile. Dolayısıyla o andan itibaren bir sükunet başlıyor. Yani tabiatta bir rahatlama başlıyor. Bir istirahat dönemi başlıyor. Onu da zaten ayet-i kerimelerden görüyoruz. Bakayım şimdi 6'ya 96 dedim ama inşallah notlarımı tam almamışım. Doğru yapmışız. Bak burada 139. sayfada 96. ayet. Diyor ki burada Allahü Teala Fâlikul ısbah. Yani sabah aydınlığını yırtan odur. Yani orada bir yavaş yavaş aydınlığın tonunda değişiklik oluyor. Ya da vasfında değişiklik olacak sabahleyin. Ve ceallellâyle sekenen geceyi sükunet yani kişinin rahatlayacağı bir hale getirmiş oluyor. Yani gece ışınlarının aydınlığın şekli değişmiş oluyor. Kişiyi uyaran değil rahatlatan bir konum alıyor. Ve şemse vel kamara husbanen geceyi ve gündüzü de bir hesap vasıtası. Güneşi ve ayı da bir hesap vasıtası yapan odur. O zaman bütün hesapları da yaparken güneşe göre yapmak gerekiyor. Yani 24 saatlik hesabı yaparken güneşe göre, aylık hesabı yaparken de aya göre hesap etmek gerekiyor. لِتَهْتَدُوا بِهَا bununla hedefinize ulaşasınız diye. Sonraki ayete atladım, doğru. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ güçlü olan her şeyi bilenin koyduğu ölçü budur. Yani bunlar çok ince şeyler ama fizikçilerin bu konular üzerinde çalışmaları, çünkü kendi meslekleri olduğu için hemen çok çabucak kavrarlar. Bir de 7. surenin 54. ayetine bakalım. 156. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada inne rabbekumullahu allazi halakas semavati vel arda fi sitte eyyam. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sizin Rabbinizdir. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arş üzerine kurulmuştur. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ Geceyi nehara örter. Yani gece ile gündüzü örter. Şimdi ondan sonra ne diyor? يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْتُوُ 96 54 tamam. يَطْتُوُ حَثِيثًا Onda gece gündüzü böyle ısrarla böyle takip eder. Gecenin arkasından gündüz, gündüzün arkasından gece. Böyle birbirlerini sürekli takip ederler. Arada hiçbir şey olmaksızın, fazla olmaksızın. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُمُ وَمُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ Gece, güneş, ay ve yıldızlar Allah-u Teala'nın emrine hazır hale getirilmişlerdir. Yani. Ya da Allah'ın emriyle sizin hizmetinizdedirler. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratma da, emir de ona aittir. تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Varlıkların Rabbi olan Allah pek yücedir. İşte şimdi burada da gecenin gündüzü, gündüzün de geceyi örttüğü tabii var. Ondan sonra gece gündüzün içerisine, gündüz gecenin içerisine girmiş oluyor. Böyle olunca ne olmuş oluyor? Özellik farklılaşıyor. Evet. Bu polenlerle bu sene de başımız dertte yani. Oralarda da çok oldu. Sanki hep kaşınıyor burun bölgesi. Bir şey varmış gibi. Evet. Yani orada çok şeyi öğrenme fırsatı oldu. Şimdi asıl sizin istediğiniz namaz vakitleri konusunda ne diyorsunuz diye şey yapacak. O konuda da tabii çok sayıda ayet okumak lazım. Onların hepsini okuduğumuz zaman da iş ciddi manada uzar. Aslında bunların her birisini inşallah yazıp bitirdikten sonra sizlerle paylaşacağız. Allah nasip ederse. Bu tabii uzunca bir iş. Bu defa kışın olduğu gibi kolay değil. Ama şu çok net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Allah-u Teala gündüze bir işaret koymuş. Gündüz güneş ışınlarını aydınlığa çeviriyor. Dolayısıyla kışın yapmış olduğumuz gözlemlerin dört dörtlük gözlem olduğu bu vesileyle de bir kere daha teyit edilmiş oldu. Yani güneş ufkun altında olmasına rağmen aydınlık var. Güneşin başlangıcı, günün başı, sonu hepsi ortada. Çok net. Dolayısıyla o yapmış olduğumuz gözlemler çok doğru gözlemlermiş. Bu vesileyle de teyit edilmiş oldu. İlgili ayetlerle de teyit edilmiş oldu. Yani gündüz beş vakit namazın zamanları çok net bir şekilde kışın anlaşılıyor. Bunun sebebi gündüzün bir işareti olduğundan dolayı. Peki şimdi gecenin işareti yok ve 24 saatte de gece ve gündüz oluyor. O zaman yazın da 6 ay gündüz 6 ay gece değil. Yani ya da 2 ay gündüz 2 ay gece değil. Yazın da her gün gece ve gündüz oluyor. O zaman buradaki yanılma nedir? Geceye yapmış olduğumuz tanımlamada hata var. Bir kere gecenin tanımını değiştirmek zorundayız. Mesela şimdi az önce aklıma geldi söyleyemedim. Gündüzün gerçi söylemiş oldum ama vurgulayamadım öyle ifade edeyim. Yani gündüzle gece arasında ciddi manada sıcaklık farkı var. Yani aydınlık, evet aydınlık olması aydınlık. Çıkıyorsunuz işte yani odanızın içi güneşte de doluyor. Her tarafta güneş zaten tepede dolaşıyor. Nasıl dolaşıyor? Gündüzün en yüksek noktasına varıyor. Yani şöyle bir şimdi inşallah resimlerde gösteririz. Şöyle bir şey çiziyor. Ya da şu şekilde şöyle bir çiziyor. Şöyle çıkıyor, iniyor. Çıkıyor, iniyor. En yüksek noktasına geldiği zaman öğlen vakti. En düşük noktasına geldiği zaman da onun tam zıttı olan işte gecenin bizim söylediğim tam orta noktası. Ve ufka en yakın zaman olmuş oluyor. Öğlen vakti de ufuktan en yüksekte olduğu zaman oluyor. O güneşin doğu ve batı noktasından geçtiği anlar var. Yani dünyanın her yerinde doğu ve batı var. Onun olmadığı herhangi bir yer yok. Mesela akşam batı noktasından geçtiği andan itibaren hava soğumaya başlıyor. Ve ışığın tonunda bir takım değişiklikler oluyor. Evet, gece demeniz mümkün değil ama tonu değişiyor. Çünkü o artık o gündüz denen mupsir vazife şeyini özelliğini kaybetmiş oluyor. Yani ışınlarda bir farklılık oluyor. Onun için bu şeyler fizikçiler bunun üzerinde çalışmalı dedim. Yani bunu bizim izah etmemiz mümkün değil. Bu apayrı bir meslek. Büyük bir meslek. Ne zamana kadar? Güneş doğuncaya kadar. Hatta o akşam bir hesap yapmıştık. Ama bunu sadece delil olsun diye söylemiyorum ama biz kendi açımızdan yani kendimiz için bir işaret olsun diye o akşam hesap ettik. Şu anda rakamı çok net hatırlamıyorum. Bilmiyorum, arkadaşlarımız belki kayda almış olabilirler. Arkadaşlara dedim ki bakın bu şartlar altında öyle anlaşılıyor ki sabahleyin biz saat 4.30'da 6 arasında sabah namazımızı kılmamız lazım. Bu arada kılmamız gerekiyor. Bakalım. Şöyle 4.30'da 5'e 20 kala mıydı? Neyse. Şeyde hata olabilir. Orada arkadaşlara dedim ki şimdi sabahleyin bakın. Ben şimdi bu konularda çok fazla tecrübem oluştu. Yani yıllarca o tecrübelere dayanarak söyledim. Arkadaşlara dedim ki bakın. Sabahleyin saat 4:10 geçe kuşlar ötmeye başlarsa demek ki bizim tahminimiz doğrudur. Şimdi saat 4'te kalktık. Balkona çıktılar. Dediğim gibi bulunduğumuz yer bir villa gibi yer olduğu için önü açık, solu açık. Ses yok. Saat tam 4:10 geçe bütün kuşlar ötmeye başladı. Ha, o zaman bu işi kavramışız demektir. Bu genellikle yarım saat öncesinden kuşlar öter. Sonra da işte şu saatten şu saate kadar namazımızı kılmalıyız. O saatler konusunda konuşmam yanlış olur şu anda. Çünkü o çok ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. O çalışmayı da orada yapamadık. Burada yapacağız Allah nasip ederse. Orada zaten uyku muyku diye bir şey yok. Miktat Bey pazar günü geldi buraya. Yani bizden 2 gün önce geldi, az önce şey yapıyor. Vallahi diyor, gözlerimi kapattım, uyuyorum diyor yani. Şimdi düşünün, biz bu sabah namazını işte Süleymaniye'de kılacak şekilde geldik. Yani zaten fark ediyorsunuz da zannedersem durumdan yani. Burada bazı kelimeleri yanlış olarak size aktarıyorum konuşurken. Gerçekten son derece yorucu. Çünkü gecesi gündüzü yok. Uyku şeyi tamamen alt üst oluyor. Sistemi. Çok yoğun bir çalışmadan sonra geliyorsunuz buraya. Onun için yani saat rakamları fazla önemli değil ama vardığımız sonuçlar şunu gösterdi. Orada 24 saat güneşin batmamış olması güneşin batmadığı manasına gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimesi de Rabbul meşriki vel mağrib diyor. Güneşin battığı ve doğduğu yerin sahibi diyor. Demek ki güneşin batma ve doğduğu yerler önemli. Rabbul meşrikeyn vel mağribeyn diyor. İşte iki batının, iki doğunun sahibi diyor ki iki batı, iki doğu da çok önemli. Çünkü güneş battığı bir nokta var. Mesela şimdi Haziran'da, 21 Haziran'da en uzak noktadan batar. Oradan geriye doğru gelin, 21 Aralık'ta da en yakın noktadan batar. Yani 21 Aralık'la 21 Haziran arasındaki yaklaşık 47 derecelik yayı gider gelir. Batış içerisinde. O ikisi arası iki doğunun arasıdır. Bir de iki batının arası var. Bununla ilgili de ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim her şeyin dakik ölçülerini de vermiş. Yani bu vesileyle fark ediyorsunuz, yoksa fark etmeniz mümkün değil. Yani doğunun ölçüsünü vermiş, batının ölçüsünü vermiş, ikisinin arasındaki mesafenin ölçüsünü vermiş falan, hepsi değişmez bir şekilde ortaya çıkınca bu defa şu sonuç belirdi. Demek ki biz burada 21 Haziran'da Güneş'in tam doğu noktasından doğduğunu, tam batı noktasından battığını hesap edeceğiz. Ondan sonra da o genel hesaplarla bu olayı 17 Eylül'e kadar götüreceğiz. O da yaptığımız hesaba göre. Bunu yaptığımız takdirde, yani Güneş'in doğudan geçme noktası var, batıdan geçme noktası var. Bir de öğlen vakti ile ilgili Duluk-ü-Şems kavramı, Güneş'in doğudan batıya kayması kavramı bu açıdan da çok önemli. Bu vesileyle sonuç olarak söyleyeyim, diyeceksiniz bu kadar teknik bilgiyle niye bizi meşgul ediyorsunuz? Sonuç olarak şunu söyleyeyim, bu vesileyle şu ortaya çıktı ki biz inşallah artık o bölgeler içinde namaz vakitleri takvimini çok net bir şekilde yapacağız. Herhangi bir başka bölgeyle takdire gerek yok. Orada saati olmayan herhangi bir insanın kendi bilgisiyle namaz vakitlerini tespit edeceği kuralları da elhamdülillah belirledik. Onu da inşallah yazıp ortaya koyacağız. Ama burada da yine fizikçilere ihtiyacımız var. Çünkü bizim ekipte bir fizikçinin olmaması bir eksiklikmiş. Yani onu şimdi anladım. Yani iyi bir fizikçiye ihtiyaç varmış. Şimdi dün Almanya'ya uğradık. Dün bu saatlerde Almanya'daydık. Almanya'da da çok güzel çalışmalar olduğunu gördük. Gerçekten bir grup arkadaşımız var. Böyle çok ciddi çalışıyorlar. Buradaki çalışmaları Alman toplumuna aktarmak için. Orada bu son zamanlarda ekibe bir astrofizik profesörü, emekli bir profesör de katılmış. Dedim keşke daha önce söyleseydiniz, onu da götürürdük. Hiç olmazsa bize yardımcı olurdu. Ama inşallah bundan sonra fizikçi arkadaşlarımıza da çok ihtiyaç var. Yani bu gerçekten büyük bir ekip çalışması olmazsa şey yapılmaz. Yani sonuca varmak mümkün olmaz. Fizik konusunda uzman olan kişilere de ihtiyaç var. İnşallah onlarla da görüşürüz. Böylece ümit ediyorum inşallah Ramazan ayına kadar o bölgeler için namaz vakitlerini ve oruç vakitlerini belirleyeceğiz. Ve şimdiye kadar büyük bir ızdırap olan ibadet vakitleri bundan sonra çok büyük bir rahmet haline dönüşmüş olacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın her tarafa ne kadar büyük bir rahmet içerisinde olduğunu ayetler okuduğunuz zaman görüyorsunuz ama okumadığınız zaman olmuyor işte. Şimdi şuradan şarıl şarıl buz gibi su aksın. Siz o sudan içmezseniz susuzluktan ölür gidersiniz. Suç o suda değil, suç sende. Eğil iç kardeşim. Sen kendini ağaç gibi düşünür de ayaklarımı suya sokayım, susuzluğum gider dersen hiçbir zaman ayakların da üşür, susuzluğun da gitmez. Dolayısıyla inşallah bu çok hayırlı bir çalışma oldu. Elhamdülillah. Ama dün şeyde yani Avrupa'nın bugünkü şekli şemaili her gittiğimiz zaman görüyoruz. Gerçekten Avrupa'da insanların yani Avrupalıların geleceğe olan ümitlerinde çok ciddi manada bir çöküş yaşanıyor. Oradaki arkadaşlara söyledim. Mesela onlardan bir tanesi sürekli televizyonlara davet edilen bir arkadaş imiş. Daha yeni tanıştık. Sanatçı birisi. Ve her gittiği zaman da İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Ben ona dedim ki bakın biz yani biz bir kere peygamberler gibi olmak zorundayız. Bu insanlara bizim onların topraklarında hakimiyetten de şurada burada gözümüz olduğu şeklinde herhangi bir şey vermeyin. Çünkü peygamberler toplumlara geldikleri zaman sizden biz hiçbir şey istemiyoruz derler. Biz size sizin mutluluğunuz, sizin hakimiyetiniz için bir şeyler getiriyoruz. Şimdi biz eğer şimdi başka bir konuya geçmiş olduk. Biz eğer şu çizgiyi devam ettirebilirsek arkadaşlar hakikaten mesela bunu Tromso'da daha önceki gittiğimiz çok küçük bir takım sohbetler yapmamıza rağmen etkisinin hala devam ettiğini ve hatta giderek koyulaştığını gördük. Oslo'ya gittik. Evvelki gün Oslo'daydık. Dün sabaha kadar Oslo'daydık. Oslo'da da baktık. Ciddi manada yankı buluyor buradaki çalışmalar. Biz şimdi interneti hamdolsun arkadaşlarımız çok güzel kullanıyorlar. Burada bir şey söylüyorsunuz, bakıyorsunuz oralarda herkes bunu özümsemiş. Niye özümsüyor? Çünkü kendi fıtratına uygun görüyor. Kendi fıtratına uygun görünce istiyor ki kendi oradaki topluma da taşısın bunu. O zaman kendiliğinden ekipler oluşuyor. Canla başla çalışan insanlar oluşuyor. Ve o insanlar biliyorlar ki biz bunu, mesela Almanya'dakiler, biz bunu Alman toplumuna ulaştırabilirsek Almanlar bundan rahatlayacaklardır. İşte mesela orada birkaç tane cami dolaştık. Büyük büyük camiler yapılmış. Ama öte yandan Almanya'da bu sene rekor düzeyde insanlar Hristiyanlıktan uzaklaşmışlar. Kayıtlarını sildirmişler. Şimdi siz böyle bir toplumun yerli unsur olduğunuzu düşünün, ne hale geleceğinize siz kendiniz karar verin. Hani onların yerine koyun kendinizi. Şimdi bazı İslami gruplar o toplumları çok rahatsız edici davranışlar ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla doğru İslam'ı bütün toplumlara götürme bizim çok büyük bir görevimiz. Şunu hiç unutmayın ki arkadaşlar, burada en büyük görev de size düşüyor. Mutlaka malınız ve canınızla bu işin içinde olacaksınız. Bu işin hiç sağa solu yok. Şeyle yani mesela efendim biz sadece para verelim de bunlar diyor, öyle şey yok. Hem malını hem canını. Oradaki arkadaşlar öyle yapmışlar. Almanya'daki arkadaşlar. Kendi masrafları kendileri karşılamış. Aracılık ve şirk kitabını Almanca'ya tercüme etmişler. Basılacak hale getirmişler. Birçok faaliyetler yapmışlar. Onları zaten arkadaşlar not aldılar dün. Epeyce işler yapmışlar. Ondan sonra bir başka gruba gittik. Onlar da aynı şekilde çalışıyorlar. Yani orada birkaç saat kaldık ama bir namaz kılacak vaktin dışında boş vaktimiz olmadı. Eğer namaz vaktini boş vakit sayarsanız. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. O ciddi çalışmaların ana merkezi burası. Buradan çok büyük beklentileri var. Çünkü her şeyleri beslenme alanı burası. Onun için burada çok güçlenmemiz lazım. Son zamanlarda arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde işte burada bir konuştuk. İşte İngilizce tercüme ihtiyaç var falan dedik. Epeyce arkadaşımız devreye girdi, sağ olsunlar. Ama şimdi tekrar size söylüyorum. Herkes mutlaka bu işin bir ucundan tutmalı. Benim param yok falan. Kardeşim senden para isteyen mi var yani? Ne yapabileceksin? Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlih. Müminler şunlar, sadece şu kişilerdir diyor. Allah ve Resulüne inanan ve cahedu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Malları ve canlarıyla Allah yolunda gayret gösterenler. Bak mal ve can. Mal ve can ne demek? Mal demek gelip Süleymaniye Vakfı'na para bağışlamak değil. Yani çalıştırsın, sen kendi masraflarını da karşılasan gene malınla hizmet etmiş olursun. Yani şuraya 3-5 kuruş yardım verin, destek verin manasına değil yani. Herhangi bir faaliyet yaptığınız zaman, kaldı ki burayı da tabii ki yürütmek zorundayız. Yani, burayı da elbette ki yürütmek zorundayız. O başka bir şey. Bu faaliyetlerin finansmanı elbette olacak. O ayrı bir konu. Ki oluyor Allah'a hamdolsun yani. 3 aşağı 5 yukarı yürüyor. Ama bu çok büyük bir hizmet. Yani her yerde yankılanıyor, her yerde büyük etkiler meydana getiriyor. Merkezin çok güçlü olması lazım. Bizden çok büyük beklentiler var. Meal istiyorlar, her yerde ısrarla. Tefsir istiyorlar, ısrarla. Şu konular diyorlar. Artık cevap verdikçe daha büyük konular isteniyor. Onun için burasının çok büyük bir merkez halinde organize edilmesi gerekiyor. Öyleyse kimin ne bilgi ve becerisi varsa ortaya koyması gerekir. Kadını erkeği yok bu işin. Herkes kendine göre bir şeyler yapabilir. Ha biz burada kesinlikle şunu söylemiyoruz. Bize getirin de paranızı verin, biz iş yaparız. Yok kardeşim, öyle şey yok. Bu Allah rızası için yapılan iştir. Bu Cenab-ı Hakk'ın dinini ortaya koymaya, Allah'ın kitabını ortaya koymaya yönelik bir iştir. Burada hiç kimsenin propagandası falan yapılmaz, yapılmaması lazım asla. Burada tek yapılacak şey Allah'ın kitabını Allah'ın kullarına götürmektir. Kim daha çok gayret gösterirse o daha çok sevap alır. Onun için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Bu merkezi çok güçlü hale getirmemiz lazım. Biliyorsunuz biz bu ayda çok sayıda iç ve dış seyahat yaptık. Gittiğimiz her yerde inanılmaz derecede bu işe gönül veren insanları gördük. Mutlaka siz de her gün görüyorsunuzdur. Burayı çok güçlü hale getirelim. Sadece Türkiye'nin, sadece Avrupa'nın değil, insanlığın kurtuluşu burada. Allah'ın kitabında. Biz siz o insanlara, susuz kalmış insanlara su götürüyorsunuz. Ekmek götürüyorsunuz. Evsizse ev götürüyorsunuz. O insanların ihtiyacını karşılıyorsunuz. O insanlar kendi ayakları üzerinde bakacaklar ki bunlar bizden bir şey istemiyor. Sadece Allah'ın yoluna girmemizi istiyor. Tamam, bitti. O arada oluşan dostluk da son derece kalıcı bir dostluk olur. Kesinlikle kimseyi sömürme, kimseyi hakimiyet altına alma diye bir şey olmamalı. Tek hedef Allah-u Teala'nın kitabını Allah'ın kullarına ulaştırmak olmalı. Ama onun için de burayı çok güçlü hale getirmemiz lazım. Tıpkı Hazreti Ömer'in Medine'yi güçlü tutması gibi. Yani burası, merkezin çok güçlü olması lazım. Onun için size tekrar söylüyorum. Elinize ne geliyorsa yapmanız lazım. Bu bir görevdir. Peki, böylece dersimizin birinci bölümünü hiç adetimiz olmadığı halde sohbetle bitirmiş olduk. İkinci bölümde sorular cevaplar faslına geçeriz inşallah.